Ayrım 14, sayfa 117.
Üstelik Tony'yi bir iş adamına özgü yoğunluğu olan programa sıkıştırmakla, vardiya işçisi gibi belli saatlerde gelip, belli saatlerde gitmesini söylemekle duyarsız ve kaba davrandığımın farkındaydım. Boş vakitlerimde beni eğlendirecek bir hobi, bir pazar bulmacası değildi Tony. O bilmiyordu ama hayatımın çekim merkezi olmuştu. Her şey bir girdabın içindeymişçesine onun çevresinde dönüyordu. Birlikte geçirdiğimiz anlar, İçinde mavi şimşeklerin çaktığı kristal taneleriydi. Gene de gündelik programımı değiştirmekten, seminerlere, fiziğe boş vermekten acizdim. Sonuçta Karayipler'de 4 yıldızlı bir otele hapsedilmiş bir mahkumdum. Boğaz topluluğuna çalışan bir bilim işçisi. Bir saat sonra gelmesini sıkı sıkı tembihledim. Bu geceyi mutlaka birlikte geçirmeliydik. Kolumu dürttü. Bak, gece bulutu geliyor. Gökyüzünün yarısı ortasından bıçakla kesilmiş gibi aydınlıkken, öteki yarısı kapkaraydı. Karanlık bir bulut biçimine gelip gün ışığını içine çekiyordu. Bir canavarın kurbanını yutuşu gibi. Duman gibi hızla yayılıyordu gece. Hiç ama hiç böyle bir şey görmemiştim. Şimdi anladım. Buralarda gece gerçekten de bir bulutla geliyor. Belki bir gün gün doğumunu da izlerim, sabah bulutunu. Biliyordum oysa. Sabah bulutu benim hayatıma hiçbir zaman gelmeyecekti. Belki bir başkasına, bir sonrakine. Akşam yemeği biteli çok olmuş, fizikçiler dağılmıştı. Kimisi tekrar Kalabaş'a gitmişti, kimisi adanın henüz keşfedilmemiş gece kulüplerine, en düzenler ise odalarına çekilmişti. Ben bekliyordum. Zincirleme sigara içiyor, restorandan kumsala, kumsaldan arka bahçeye, oradan da tekrar restorana dönüyordum. Bu döngüye dayanamaz hale gelince de odama çıkıp kumsalı gözlüyordum. Bir ara iskeleye gitmeye karar verdimse de çalılıkların arasında gizlenmiş Thomas'ı fark edince vazgeçtim. Benim Tony'yi beklediğim gibi o da birini, büyük olasılıkla beni bekliyordu. Karanlık, ıssız kumsalda Thomas'la karşılaşma korkusu beni otelin sınırlarına mıhlamıştı. Bir kişi, tek bir kişi olsaydı beraber yürüyebileceğim, ikinci bir ben daha örneğin. Havuzla lokanta arasında belki 1000. turumu atıyordum ki John'a rastladım. John, otelin deniz malzemeleri kiralayan dükkanını işleten genç Amerikalıydı. Para kazanmak için bazı geceler bekçilik de yapıyordu. Boyu hemen hemen 2 metreydi ve aşırı zayıftı. Gösterişli üniformasıyla kurşun askerleri andırıyordu. Mısır sarısı saçları Bahreyliler gibi kısacık kesilmişti. Küçük ve çiğ mavi gözleri, kızıl derileri andıran bir burnu vardı. Epeyce içkili olduğum bir öğleden sonra sırf can sıkıntısı yüzünden onunla sohbet etmiştim. Utangaç ve içe dönük olduğunu, ilgimi çekecek hiçbir özelliği bulunmadığını hatırlıyorum. ''Benimle iskeleye kadar yürür müsün?''
Şimdi nöbetteyim. Bu saatte kumsalda yürümek çok tehlikelidir üstelik. Kesinlikle denememelisin. 15 dakika sonra işim bitiyor. Bir şeyler içmek ister misin?
Öylesine çekinerek kızara bozara sormuştu ki neredeyse sadece onu acıdığım için kabul ettim. Ayrıca Karayipler'deki son cumartesi gecemdi. Vakit uyumak için çok erkendi ve Tony'den umudumu kesmiştim. Yarım saat sonra adanın beyaz sakinlerinin devam ettiği barlara dolaşmaya başlamıştık. Hepsi sıkıcı, iç karartıcı yerlerdi. Kovboy filmlerindeki küçük kasaba barlarını andırıyorlardı. Tropiklerde olduğumuzu hatırlatan birkaç ayrıntı dışında tabii. Palmiyeler, deniz kabukları, bambu sandalyeler, romlu kokteyller ve benzeri. Adanın yalıtılmış ve ayrıcalıklı Amerikalıları memleket özlemini unutmak için buralarda içiyor. Birbirinden sıkıcı, birbirinden tek düze oyunlar oynayıp karaoke denilen o korkunç icatla eğleniyorlardı. İstanbul'daki dernek lokallerine benzeyen bu ortam, Kalabaş'ın çılgın geceleriyle tabanla tabana zıttı. John güzel bir kadına çıktığını herkese göstermek istercesine beni bir bardan diğerine götürüyor, sürekli içki ısmarlıyordu. Benimle görünmekten gururlandığını sezdim. Ama aynı zamanda eziklik de duyuyordu. Elleriyle çalışan bir erkeğin fizikçi bir kadın karşısına kapıldığı yersiz bir duyguydu bu. İki kere içkisini döktü. Göz göze geldiğimizde de fark edilir bir biçimde kızarıyordu.
Sizin grupta 3 güzel kız var. Önceleri üçünüzü birbirine karıştırıyordum.
Üçüncü birasını bitirmiş, dili çözülmüştü. Öteki iki kızın kim olduğunu anlamıştım. Biri İtalyan fizikçilerden birinin sevgilisiydi. İkinci ise Brezilyalı, o da arkadaşım.
Ama sonraları seni ayırt etmeye başladım. Çünkü sen hep yalnızsın.
Al işte. Yalnızlığımı fark eden biri daha. 80 kişilik bir grupta bile bu özelliğimle ayırt edildiğime göre hem de otelin gece bekçisi tarafından durumum umutsuz, hatta trajikomikti. Yavaş yavaş sarhoş olmaya başladığımdan gülmemi güçlükle bastırabiliyordum. John'un çekingenliği de beni müthiş eğlendiriyordu. Aslında saf, kirlenmemiş bir insan izlenimi uyandırmıştı bende. Yani tamamıyla sıkıcı biri. Onu Kalabaş'a gitmeye razı ettiğimde, nedense hiç istemiyordu, saat 2'yi bulmuştu. Bu saatte Kalabaş hızını epeyce kaybetmişti. Dans etmekten yorulmuş ve alkol duvarını aşmış çiftler masalara çekilmişlerdi. Buraya gelişimin gerçek nedeni olan Faray ortalıkta görünmüyordu. Fizikçiler de aşırı sarhoş olup grubu kaybeden Sten'i arkalarına bırakarak otele dönmüşlerdi. Sten'e rastladığımızda adam akıllı tehlikeli bir durumdaydı. 3-4 rastlanın arasına oturmuş, bağıra çağıra ırkçılıktan söz ediyor, adadaki siyahların beyazlardan nefret ettiğinden yakınıyordu. Az sonra yumrukların konuşacağı, bıçakların çekileceği, adamların yüz ifadelerinden kolayca anlaşılıyordu. John, doğrusu kendisinden hiç ummadığım bir kurnazlıkla onu bizimle oturmaya ikna etti.
Siyahlarla beyazlar asla dost olamıyorlar. Baksanıza bize nasıl bakıyorlar. Nefret ediyorlar bizden. Az sonra tam dört siyah kadın benimle dans etmeyi reddetti. Sırf beyaz olduğum için. Benimle dans etmiyorlar bile.
John'un kaygıyla çevreyi kollamasından anlamıştım. Sten susmazsa hepimiz tehlikeye girecektik.
Dün Sigrid yüzünden az daha kavga çıkacaktı. Bunlardan biriyle ikinci kez dans etmeyi reddettiği için.
Sigrid, pazar günü reggae konserine giden gruptaki ikinci kızdı. 80 fizikçi arasında adalılarla iletişim kurmaya çalışan yalnızca ikimizdik. Ama nedense hep onun başı belaya giriyordu. Ben ondan daha becerikliydim. Belki. Ya da daha şanslı. Ne de olsa bir üçüncü dünyalıydım. Bu adanın ezilmiş ve kızgın insanlarıyla aynı frekansı tutturabiliyordum. Sten'i susturmak için dans etmeyi önerdim. Ama piste çıkar çıkmaz hiç hoşlanmadığım bir pişkinlikle bana yapışıp kalçalarını dayayıverdi. Bu şekilde dans edemem, deyip hafifçe ittim onu.
O zaman ben de seninle dans etmem.
Etmezsen etme.
Sen nesin biliyor musun? Şımarıksın.
Evet kızım, sen şımarık birisin. Beni pistin ortasına bırakıp gitti. Çiftlerin ortasına tek başıma kalmıştım. Umursamaz görünmeye çalışarak en azından şarkıyı bitirmeye çalışıyordum. Kenarda ellerinde içki kadehleriyle bekleşen yalnız ve sarhoş odalı erkeklerin hedefi olvermiştim bir anda. Elbette beni tanıyorlardı. Farayla dans eden, dans etmekten de öte ayakta sevişen beyaz kız. Aynı anda 4-5 kişi üzerime üşüştü. En hızlıları tarafından kapıldım. Yani eşim orta yaşlı, hafif göbekliydi. O da bana derhal sarılmış, kalçalarını benimkilerle bitiştirmişti. Doğrusu senden çok daha ustaca dans ediyordu. Ama ona bir türlü uyum sağlayamıyordum. Faray'ın sözlerini hatırladım. Beni istemezsen benimle dans edemezsin. Şarkının ortasında pisti terk ettim. Masaya dönüp sene bağırmaya başladım.
Sen gördüğüm en terbiyesiz, en küstah herifsin. Kızlar seninle beyaz olduğun için değil, kör kütük sarhoş olduğun için dans etmemişler. Çok da akıllılık etmişler.
Her zaman sakin ve soğukkanlı olan John, ara buluculuk rolünü üstlenmiş, bu sefer de o beni dansa kaldırmıştı. O kadar öfkeliydim ki, müzikle kavga edercesine dans ediyordum. John şaşkınlıkla izliyordu beni. Bir turistin, üstelik bir Türk kızının, tropikal dansların böylesine üstesinden gelebileceğini hiç ummamıştı.
Stan senin birçok şeyi becerebilen bir kadın olduğunu söyledi. Haklıymış.
Öyle mi dedi sana? Ne zaman fırsat buldu da beni çekiştirdi? Zavallı John gerçekten kaygılanmıştı. Sarhoş ve İskandinav ile kızgın bir Akdeniz'in kapışmasına taraf olmayı hiç istememişti. Kalabaş'a geldiğim için lanet ediyordum kendimi. Önceki geceyi tekrar yaşamayı ummuştum. Ama o insanın hayatında yalnızca bir kez gerçekleşebilen bir şeydi. Bir anıyı yeniden yaşamaya çalışmak ne kadar umutsuz, anlamsızdı. Yapay bir mücevherden daha uyduruk bir şeydi. Masaya döndüğümde Stan, oldukça gösterişli, simli bir gece elbisesi giymiş, şişmanca bir siyah kadınla konuşuyordu. Kadın çok eski bir dostuymuş gibi selamladı beni.
Beni hatırladın mı?
Hatırlamamıştım.
Sen Türksün, değil mi?
Geçen hafta tuvalet kuyruğunda tanıştığım genç kadındı. Onu Amerikalı olup olmadığını sorduğumda boynunu bükerek bu adalıyım demişti. Ada yerleri Amerikan vatandaşı sayılsalar da oy verme hakları yoktu. Ben de her zamanki densizliğimle Türk olmaktan iyidir diye karşılık vermiştim. Beni tanımana çok şaşırdım. İnsan her gün bir Türk'le tanışmıyor ki. Bak, bu da annem. Yan masada oturan, en az kızı kadar göz alıcı giyinmiş, bol makyajlı yüzünden yaşa kesinlikle okunmayan bir kadını işaret etti. Ne kadar genç gösteriyorsunuz, dedim. Aslında ikisi de aynı yaşta, genç kızlık çağını geride bırakmış ama henüz yaşlanmamış kadınların yaşında gösteriyorlardı. Yalnızca bu gece. Yarın sabah gerçek yaşımı göstereceğim. Sadece bunu söyleyip arkasını döndü. Bir daha benimle hiç ilgilenmedi. Kızı ise sohbeti kısa kesip masaya asıl geliş nedenini açıklayıverdi. Kuzenim seninle dans etmek istiyor. Şaşkınlıkla arkama dönünce Farah'la göz göze geldim. Az kalsın mutluluktan bir çığlık atacaktım. Daha romantik, daha duyarlıydı bu gece Farah. İskarası gözlerinde nedenini anlayamadığım bir hüzün vardı. Artık birbirimize çok daha yakındık. Dansımız en az dünkü kadar ateşli ve baştan çıkarıcıydı. Ama kesinlikle daha duygusuzdu. Dün ani ve güçlü bir cinsel çekimin etkisine girmiş bir çiftik. Bugünse yaşadığımız olgunlaşmış bir tutkuydu. Olayında olmak gibi bir duyguydu bu. Bedenim onun sıcak, tanıdık bedeninden ayrılmayı hiç istemiyordu. Arkadaşın siyahlarla beyazların bir arada olamayacağını söyledi. Ama ben seni istiyorum. Sen de beni.
Boş ver. Aldırma ona. Çok sarhoş.
Stan alaycı bakışlarını kalçalarından hiç ayırmadan pişmiş kelle gibi sırıtıyordu. Ne düşündüğünü tam olarak kestirebiliyordum.
Sana sarılmama izin vermedin ama şu haline bak. Keşke zence olsaydım.
John da Amerikalılara özgü o iki yüzü püriten ahlakı ile benim kolay bir kadın olduğuma karar vermişti herhalde. Biraz oturalım mı? Bir işim var da sonra tekrar dans ederiz. İsteksizce yerime döndüğümde ansızın yok oluverdi. John koruyucu melek tavrıyla beni uyarmayı görev edinmişti.
Farah'a dikkat etsen iyi olur. O kokain satıcısı. Bu kulübün kontrolü onda.
Doğru mu bu? Doğru olduğunu biliyordum. Davranışlarından apaçık belliydi bu. Arada bir ortadan yok oluşu, karanlık yüzü, insanlarla hep kısacık konuşması. Buranın kralıymış edası, belindeki silah. Sonra bu saatte başka ne işi olabilirdi ki?
Evet, kesinlikle. Bir arkadaşım kokain kullanıyor. Hep ondan alır.
Tony'nin katil oluşuna kıyasla hiç de çarpıcı bir haber değildi. Şaşırmamıştım bile. Yalnızca bu genç yaşta böylesine şiddet dolu bir ortamda babalığa dek yükselmesi hayret vericiydi. En iyi olasılıkla birkaç yıllık ömrü kalmıştı herhalde. John geri dönmeyi önerince kabul ettim. Stan Kalabaş'ta kalmakta ısrarlıydı. Onu o halde bırakmaya gönlüm el vermediği halde üstelemedim. Farah'ın geri geleceğinden emin değildim. Üstelik yanında dün gece olay çıkaran kız da olabilirdi. O saatte kulüpte tek başıma kalmanın göze alınması olanaksız tehlikeleri vardı. İşte bunun gibi mantıklı ve geçerli bir yıl neden sayabilirdim ama tabii aslında bunların hepsi bahaneydi. Şimdi kabul ediyorum. Farah kesinlikle benim için dönecekti. Ve kokain satıcısının kızı olduğum sürece kimse kılıma bile dokunamazdı. Kaçışımın gerçek nedeni korkaklığımdı. Arzumun hedefine ulaşmasından, onu sonuna dek yaşamaktan duyduğum korkuydu. Zaten eğer yaşayabilseydim, bugün oturup bu öyküyü yazmazdım. Yaşama kabızlığı diye adlandırdığım o illete tutulmamış olanlar yazar olmayı akıllarından bile geçirmezler bence. Farayı hayatta ıskaladığım her şeyin yarıda kesilmiş, iğdiş edilmiş, kürtaja uğramış duygularımın bir simgesine dönüştürdüm. Hiç unutulmayan bir dize ya da melodi gibi hep belleğimde olacak. Tony'ye duyduğum aşkla birlikte. Dönüş yolunda John'un savaş alanında mahsur kalmış kadar korku içindeki iki arkadaşını arabamıza almak zorunda kaldık. Uzun boylu, iri yapılı, ahmak görünüşlü, tipik Amerikalılardı bunlar. Tipik bir cumartesi gecesinden döndükleri için de kafayı iyice bulmuşlardı. İkisi de boş bira şişeleri taşıyorlardı. John'un belirttiğine göre bu adada geceleri bıçağın yanı sıra bir de şişe taşımak adetti. Ama tabii tabanca en iyisi. Silah seslerini duyup duymadığımızı sordular. Duymamıştık. İçlerinden biri benimle tanışmak isteyince John hemen atılıp ismimin İngilizce okuyuşunu söyledi. Ne kadar güzel bir isim. Hiç duymamıştım. John'un Türk olduğunu söylemeye utandığını sezdim ama pek önemsemedim. Sonuçta John'u hiç önemsemiyordum çünkü. 5 dakika bile sürmeyen bir yolculuktan sonra iki Amerikalı defalarca teşekkür edip indiler. Bu iri yarı bıçaklı, şişeli adamların şu kadarcık yolu yürüyememesi doğrusu aklımı başıma getirmişti. Bu ada bize anlatıldığı kadar hatta çok daha tehlikeliydi. Issız kumsallarda hiç tanımadığım birisiyle yürüyerek atıldığım tehlikenin boyutlarını ancak o anda tam olarak kavrayabilmiştim. Tony'nin dediği gibi bilmediğin şeyden korkmazsın. Son 2 hafta boyunca ölümle düello yapıyorduk. Üstelik de benim gözlerim bağlıydı. Şans eseri ikimizin de atışları hep karavan olmuştu. Ama namluda unutulmuş son bir kurşun daha olduğunu emindim.
Bu gece benimle kalır mısın? John'un ufak oturma odasındaydık. Adını bir türlü öğrenemediğim, iri kırmızı çiçekleri olan, bir tür tropikal ağaçla dolu bahçede bulunan ev, tek katlı ve çok şirindi. John'un dışında 3 kurt köpeği ve 1 kediyi barındırıyordu. İçerisi sepetler, deniz kabukları, konserve afişleri,
Sulu boya resimler, plakalar ve içki şişeleriyle doluydu. Tavana palmiyeden yapılmış kuşlar, balık ağları asılmıştı. Halının üstünde dev bir bisiklet duruyordu. Beni yanlış anlama lütfen ama seninle sevişemem. Uzun süredir hiç kimseyle olmadım. Sevişmemiş şart değil. Sadece ben de çok yalnızım. Birine sarılıp uyumak istiyorum sadece. Hepimiz yalnızız. Neden kabul ettiğimi hala tam olarak bilmiyorum. Belki de hayata boyun eğişindeki yalınlık içimi burkmuştu. Ondan hoşlanmıyordum bile. Kendi yarattığım ama artık içinde boğulmaya başladığım yalnızlıktan umutsuzca bir kaçış denemesiydi belki de. En başından beri sonuçsuz kalacağını bildiğim, kolay ve tehlikesiz bir yol seçmiştim. Sevdiğim adamı en yaralayıcı, en kaba biçimde reddetmiş, tutkuyla arzuladığım Faray'dan, parantez içinde, bence o Tony'ye duyduğum aşkın, daha doğrusu Tony'nin bende uyandırdığı sevme yeteneğinin görünümlerinden biriydi. Köşe bucak kaçmıştım. Şimdi bu ürkek çocukla uyuyacak, böylece bütün duygusal risklerden kurnazca sıyrılacaktım. Kendime hem umut hem de ceza vermiş olacaktım. Sonuçta biz kadınlar cinsellik söz konusu olduğunda umulmadık davranışlar gösterebiliriz. Ve bu da bedenimizle ilişkilerimizin karmaşıklığından kaynaklanır. Neden kimseyle beraber olmuyorsun? Yani kusura bakma ama çok çekici bir kadınsın. Söylediğine çok utanmıştı. Elindeki rom şişesini düşürüp kırdı. Özür dilerim, ben çok sakarım. Kadınların yanında mı? Evet. Nasıl anladın? Hiç de zor değil. Barda da iki defa içkini dökmüştüm. Bütün ödlekler gibi kendimden daha korkak birini bulunca gözü pek kesilmiştim. Sorunun cevabını bilmiyorum. Tecavüze uğramıştım ama bunun pek etkisi olduğunu sanmıyorum. Tepkisini ölçmek için yüzünü dikkatle inceliyordum. Hiç aldırış etmemişti. Tecavüze uğramış birini tanıyorum. Bir erkeği. Sesindeki belli belirsiz titreme onu ele vermişti. Tecavüz konusunun nesnel gözükmek, herhangi bir duyguyu açığa vurmamak için çabalıyordu. Adım gibi emindim. Tecavüze uğrayan kendisiydi. Erkekler için daha zor olsa gerek, dedim gözlerimi gözlerinden hiç ayırmadan. Dudakları hafifçe titredi. Ben Tony'nin karşısında nasıl çözüldüysem, o da benim karşımda öyle çözülüyordu. Oyuncu küçük kediyi yakalamayı başarmıştım. Ellerimin arasına zapt edebilmek için boynunu okşuyordum. Konuşmayı sürdürdüm. Ayrım sonu. Sayfa 127.